Ayrım 33, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 523. 20. Bölüm, 4 Haziran Cumartesi. Slussen'de otobüsten inen Mikael Blomqvist, Katarina asansörüyle Mose Bakke'ye çıkıp Fiskargatan 9 numaraya yürüdü. Yakındaki bir marketten aldığı ekmeği, sütü ve diğer yiyecekleri alışveriş torbasından çıkarıp buzdolabına yerleştirdi. Lisbeth Salander'in bilgisayarını çalıştırdı. Bir süre düşündükten sonra Ericsson T10 telefonunu da kapattı. Zalachenko olayının dışında kimseyle bir şey konuşmadığından diğer cep telefonunu zaten kapalı tutuyordu. Bir önceki gün yalnızca 6 defa aranmıştı. Bunların 3'ü Henry Cortez, ikisi Malin Ericsson, biri de Erika Berger'dendi. Önce Henry Cortez aradı. Vasastan'da bir kafedeydi. Birkaç detayı konuşmak istemişti ama o kadar acil değildi. Malin Ericsson yalnızca sesini duymak için aramıştı. Erika Berger'i aradı, meşguldü. Yahoo grupta aptallar masasını açtı. Lisbeth Salander biyografisinin son halini göndermişti. Gülümseyerek başını salladı, belgenin çıktısını aldı ve okumaya başladı. Lisbeth Salander el bilgisayarını çalıştırdı. Erika Berger'in hesabını kullanarak S&P'nin bilgisayarına sızmış ve bilgisayar ağının grafiğini çıkarmak için bir saat harcamıştı. Ağ yöneticisine ihtiyaç duymadığı için Peter Fleming'in hesabına girmeye gerek görmemişti. Onun ilgilendiği şey S&P'nin çalışanlarının dosyasının olduğu yöneticiydi. Buraya Erika Berger'in hesabıyla girebiliyordu. Keşke Mikael Blomqvist el bilgisayarı yerine gerçek klavyeli 17 ekran powerbook'unu içeri sokabilseydi. S&P'de çalışanları incelemeye başladı. 223 kişi çalışıyordu. Bunlardan 82'si kadındı. İşe bütün kadınların üzerini çizerek başladı. Kadınların da aptallık yapabileceğini hesaba katıyordu. Ama istatistikler %100'e yakın oranda kadınları erkeklerin taciz ettiğini gösteriyordu. Geriye yalnızca 141 kişi kalmıştı. Yine istatistiklere göre zehirli kalemler genellikle gençlerle orta yaşlar arasından çıkıyordu. S&P'de çok fazla genç yoktu. Bir yaş eğrisi çıkarttı, 55 yaşının üstündekilerle 25 yaşının altındakileri sildi, geriye 103 kişi kaldı. Bir süre düşündü, acele etmesi gerekiyordu. 24 saatten az bir zamanı vardı. Hızla karar verdi. Bir kılıç darbesiyle dağıtım, reklam, fotoğraf, güvenlik ve teknik bölümde çalışanları sildi. Muhabirler ve yazı işleri personeli üzerine yoğunlaştı. 26 ile 54 yaş arası 48 kişiydiler. Anahtar demetinden gelen sesi duyarak bilgisayarı kapatıp bacaklarının arasına koydu. Saul Gransk Hastanesi'nde yiyeceği son cumartesi yemeği gelmişti. Önüne konulan lahana yemeğine çaresizce baktı. Yemekten sonra bir süre rahatsız edilmeden çalışacağını biliyordu. El bilgisayarını arkasındaki panelde bulunan boşluğa yerleştirerek Eritreli iki kadının gelip temizlik yapmalarını bekledi. Bunlardan biri Sara adında bir kızdı. Bir aydır Lisbeth'e her gün birkaç sigara veriyordu. Ayrıca bir de çakmak vermişti. Sara'dan gece havalandırma penceresinin yanında içmek üzere iki sigara daha aldı. Öğleden sonra saat 2'de ortalık durulmuştu. Cep bilgisayarını çıkarıp internete bağlandı. Doğrudan S&P'nin yöneticisine girmeyi düşünüyordu ama birden kendi problemlerinin olduğunu da hatırladı. Yahoo grupta aptallar masasına girdi. Mikael Blomqvist 3 gündür hiçbir şey yüklememişti. Ne yapıyordu ki? Orospu çocuğu kesinlikle koca göğüslü bir şıllıkla sürtüyordur. Daha sonra Yahoo grupta şövalyelere girerek Plagü'den mesaj var mı diye baktı, yoktu. Richard Ekström'ün sabit diskine girip kontrol etti. Yaklaşan mahkemeyle ilgili önemsiz bir takım yazışmalar vardı. Bir kısmı Teleborian'laydı. Arkasından Peter Teleborian'ı kontrol etti. Teleborian'ın sabit diskine girdiği her seferde vücut ısısı birkaç derece düşüyordu. Daha şimdiden Lisbeth'in psikiyatrik durumuyla ilgili bir rapor hazırlamıştı. Ama Lisbeth'i resmen muayene etmeden altını imzalayamazdı. Birkaç değişikliğin dışında eski raporun aynısıydı. Bu raporu indirip aptallar masasına postaladı. Peter Teleborya'nın son 24 saatlik e-posta trafiğini tek tek gözden geçirdi. Neredeyse atlamak üzere olduğu bir e-postaya takıldı. Cumartesi, 15, merkez istasyondaki havuzun yanında. Jonas. Ha siktir, Jonas. Teleborya'nın e-postalarında adı sık geçiyor, Hotmail kullanıyor, kimliği bilinmiyor. Lisbeth Salander panelin üzerindeki dijital saate baktı. 14.28. Hemen Mikael Blomqvist'in ICQ'sunu tıkladı, yanıt alamadı. Mikael Blomqvist tamamlanmış 220 sayfanın çıktısını alıp bilgisayarı kapattı. Lisbeth Salander'in mutfak masasına oturarak düzeltmeye başladı. Öyküden memnundu ama hala büyük bir boşluk vardı. Servisin geri kalanını nasıl açığa çıkaracağını bilemiyordu. Malin Erickson haklıydı. Bütün servisi açığa çıkarmaya zamanları yoktu. Öfkeden kudurup küfürler savuran Lisbeth Salander plug-in'in ICQ'sunu tıkladı, onda da cevap yoktu. Saate baktı, 14.30. Yatağın kenarına oturup belleğindeki ICQ hesaplarını hatırlamaya çalıştı. Önce Henry Cortez'i sonra Malin Erickson'u denedi. Cumartesi herkes tatilde. Göz ucuyla saate baktı, 14.32. Daha sonra şansını Erika Berger'de denedi. Yok, ona evine gitmesini söylemiştim, lanet olsun. 14.33. Mikael Blomqvist'in cep telefonuna SMS gönderebilirdi ama dinleniyordu. Alt dudağını ısırdı. Çaresiz bir şekilde zile basıp hemşireyi çağırdı. Kapıda anahtar sesini duyduğunda saat 14.35'e geliyordu. Gelen 50 yaşlarındaki hemşire Agneta'ydı.
''Merhaba, bir sorun mu var?''
''Doktor Anders Jonasson burada mı?''
''Kendini kötü mü hissediyorsun?''
''Hayır, iyi hissediyorum ama onunla biraz konuşmak istiyorum, mümkünse.''
''Kısa bir süre önce gördüm. Sorun ne?''
''Onunla mutlaka konuşmalıyım.'' Hemşire Agneta kaşlarını kaldırdı. Lisbeth Salander dayanılmaz baş ağrıları ya da başka acil bir sorun yoksa hemşireleri çağırmazdı. Hiç yakınmamış ve daha önce bir doktorla konuşmak istememişti. Ayrıca Anders Jonasson'la konuşmadığı zamanlar dış dünyayla bütün ilişkileri kesiliyordu. Belki de onunla daha özel bir ilişki kurabilmişti.
''Tamam, bakalım vakti var mı?'' diyen Agneta dışarı çıkıp kapıyı kapattı.
Saat 14.36'dan 14.37'ye geçmişti. Lisbeth kalkıp pencereye doğru gitti. Arada bir göz ucuyla saate bakıyordu. 14.39, 14.40. Saat 14.44'te koridorda ayak sesleri ve kapıdaki bekçinin anahtar demetinden gelen şıkırtıyı duydu. Lisbeth Salander'in öfkeli bakışlarıyla karşılaşan Jonasson, ''Bir şey mi oldu?'' dedi.
''Şimdi bir şey oluyor. Cep telefonun yanında mı?''
''Ne?''
''Cep telefonu. Birini aramalıyım.''
Anders Jonasson ikircikli bir şekilde kapıya baktı.
''Anders, cep telefonuna ihtiyacım var. Şimdi.''
Lisbeth'in sesindeki kararlılığı fark eden Anders cep telefonunu çıkarıp verdi. Daha doğrusu Lisbeth onun elinden kopararak aldı. Düşmanın dinlediğini düşündüğünden Mikael Blomqvist'i arayamazdı. Kapatıldığı bir odadan kendisini arayabileceğini hayal bile edemediğinden T10'un numarasını Lisbeth'e vermemişti Mikael. Lisbeth bir süre tereddüt ettikten sonra Erika Berger'i aradı. 3 kere çaldırdıktan sonra cevap aldı. Erika Berger, BMW'siyle Salzjöbaden'deki evine giderken hiç beklemediği birinden bir telefon almıştı. Lisbeth Salander bugün onu ikinci defa şaşırtıyordu.
Berger,
Salander, açıklama yapmaya vaktim yok. Mikael'in kontörlü telefonunun numarası var mı? Şu dinlenmeyen telefonun. Evet,
onu ara. Şimdi Teleborjan saat 15'te merkez istasyondaki havuzun yanında Jonas'la buluşacak.
Ne?
Acele et, Teleborjan. Jonas saat 15'te merkez istasyonda. 15 dakikası var.
Lisbeth Erika aptalca sorular sorarak vakit kaybetmesin diye telefonu kapattı. Göz ucuyla saate baktı. 14.46. Erika Berger frene basıp yolun kenarına park etti. Telefon defterini açıp Mikael Blomqvist'in ona verdiği numarayı aradı. Mikael Blomqvist telefon sesini duyduğunda mutfak masasından kalkıp Lisbeth Salander'in çalışma odasındaki telefonunu almaya gitti.
Evet, Erika.
Merhaba.
Teleborjan Jonas'la saat 15'te merkez istasyondaki havuzun yanında buluşacak. Çok az vaktim var.
Ne?
Ne? Teleborjan.
Duydum, bunu nereden biliyorsun?
Soru sormayı bırak da hemen harekete geç. Mikael saate baktı, 14.47. Teşekkürler, hoşça kal. Bilgisayar çantasını alan Mikael asansörü beklemeden koşarak merdivenlerden indi. Bir yandan da Henry Cortez'in T10'unu arıyordu.
Cortez, şimdi neredesin?
Akademi kitap evinde. Saat 15'te merkez istasyondaki havuzun yanında Teleborian'la Jonas buluşacak. Ben yoldayım ama sen daha yakınsın.
Aman tanrım, hemen oraya gidiyorum.
Götgatan'ı koşarak geçen Mikael Slussen'e geldiğinde nefes nefese kalmıştı. Belki de koşu yapması için başının etini yiyen Monica Figueroa haklıydı. Kol saatine baktı, 14.56'ydı. Yetişemeyecekti, bir taksi durdurdu. Lisbeth Salander Anders Jonasson'un cep telefonunu geri verdi.
Teşekkürler.
Teleborian, dedi Anders Jonasson, Lisbeth'in bu ismi telaffuz ettiğini duymuştu. Lisbeth gözlerinin içine baktı. Teleborian öyle aşağılık bir adam ki tahmin bile edemezsin.
Ama şu an önemli bir şeylerin olduğunu tahmin edebiliyorum. Seni hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Umarım ne yaptığını biliyorsundur.
Lisbeth'in dudaklarına çarpık bir gülümseme yerleşti. Bunun cevabını çok kısa bir zamanda alacaksın, dedi. Henry Cortez, akademi kitap evinin önünden deliler gibi koşmaya başladı. Svea Wagen'dan Clara Nora sokağına dalıp oradan Vasagatan'a geçti. Bir otobüs ve iki arabanın arasından koşarak geçerken şoförler öfkeyle kornaya bastılar. Merkez istasyonun kapısından tam 15'te içeri girdi. Yürüyen merdivenlerden üçer basamak atlayarak istasyonun salonuna çıktı. Cep kitapları satan bir dükkanın önünden geçerken dikkat çekmemek için yavaşladı. Havuzun etrafındakileri dikkatle incelemeye başladı. Ne Teleborian'ı ne de Christer Malm'in Copacabana'nın önünde fotoğrafladığı, Jonas olduğunu tahmin ettikleri adamı görebildi. Saat 15.01'di. Sanki Stockholm maratonunu koşmuş gibi nefes nefese kalmıştı. Şansını denemek için istasyonun Vasagatan'a açılan kapısından dışarı çıktı. Durup etrafına bakındı, gördüğü herkesi tek tek inceledi. Ne Teleborian ne de Jonas görünüyordu. Tekrar istasyona girdi. 15.03, havuzun etrafı boştu. Birkaç saniye sonra keçi sakallı Peter Teleborian'ın dağınık profilini gördü. Onun durduğu yerin karşı tarafındaki büfeye doğru yürüyordu. Birkaç saniye sonra da Christer Malm'in fotoğrafını çektiği adam belirdi. Jonas, istasyon salonunun ortasından geçerek kuzey kapısından Vasagatan'a çıktılar. Henry Cortez derin bir nefes aldı, elinin tersiyle alnındaki teri sildi ve peşlerine takıldı. Mikael Blomqvist merkez istasyonu önünde taksiden indiğinde saat 15.07 idi. İstasyonun içine girdi, ne Teleborian'ı ne Jonas'ı ne de Henry Cortez'i görebildi. Henry Cortez'i aramak için T10'unu çıkardığında telefon çaldı.
Onları buldum. Vasagatan'daki Tre Remmare birahanesindeler.
Teşekkürler Henry, sen neredesin?
Bardayım, bira içiyorum. Bunu hak ettim.
İyi, beni görürlerse tanırlar. Dışarıda bekleyeceğim. Sanırım ne konuştuklarını duyamıyorsundur.
İmkansız. Jonas'ın sırtı bana dönük. Alçak Teleborian neredeyse dudaklarını oynatmadan mırıldanır gibi konuşuyor.
Anladım.
Ama bir sorunumuz var.
Ne?
Şu Jonas denilen adam, cüzdanı ve cep telefonunu masaya koymuş, cüzdanının üzerinde de araba anahtarları var.
Tamam, bu sorunu ben çözerim.
Monica Figueroa'nın cep telefonu Bir Zamanlar Batı'da adlı filmin müziğini çalmaya başladı. Antik dönemde tanrı tasavvuruyla ilgili kitabını, sanki bu kitabı hiç bitiremeyecekti, bir kenara koyarak telefonu açtı.
Merhaba, ben Mikael, ne yapıyorsun?
Oturmuş eski sevgililerimin fotoğraflarını tasnif ediyorum. Bugün alçakça terk edildim de.
Özür dilerim, araban yakınlarda mı?
Son gördüğümde park alanındaydı.
İyi, şehre inip bir tur atmak ister misin?
Hayır, ne oldu?
Peter Teleborian şimdi Vasagatan'da Jonas'la birlikte bira içiyor. Sapo'yla işbirliği yaptığımdan belki ilginizi çeker diye haber vermek istedim.
Monica Figueroa ayağa fırlayıp arabasının anahtarlarını almıştı bile.
Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır, Jonas oturduğu masaya araba anahtarlarını bırakmış.
Hemen geliyorum.
Malin Erikson'un cep telefonu cevap vermiyordu. Ama Mikael'in şansı yerindeydi. Kocasına doğum günü hediyesi almak için dolaşan Lotti Karim yakınlarda bir yerdeydi. Mikael hemen birahaneye gidip Henry Cortez'e destek olmasını istedi. Arkasından da Henry Cortez'i aradı. Planımız şu, 5 dakikaya kadar buraya bir araba geliyor. Birahanenin aşağısında bir yere park edeceğiz. Tamam, birkaç dakikaya kadar Lotti Karim de yanına gelecek. İyi. Birahaneden çıktıklarında sen Jonas'ın peşine takılıyor, telefonla bana nerede olduğunuzu bildiriyorsun. Arabasına yaklaştığında haberim olsun. Lotti, Teleborya'nın peşine takılsın. Eğer biz yetişemezsek Jonas'ın arabasının plakasını al. Tamam.
Monica Figueroa'la arabasını Nordic Light Hotel'in önüne park ettikten bir dakika sonra Mikael Blomqvist arabanın kapısını açarak yanına oturdu.
Hangi birhanede oturuyorlar?
Tremare'de.
Destek çağıralım.
Endişelenme, kontrolümüz altındalar. Nerede çokluk, orada bokluk.
Monica Mikael'e anlamlı bir bakış fırlattı. Böyle bir buluşmanın olacağını nereden öğrendin?
Üzgünüm, gizli kaynak.
Millennium'da özel istihbarat teşkilatınız mı var diye patladı Monica.
Mikael'in keyfi yerindeydi. Sapoyu kendi alanında atlatmak her zaman zevkli bir şeydi. Aslında Erika Berger'in bu bilgiye nasıl ulaştığı hakkında onun da bir fikri yoktu. Ondan böyle bir telefonu hiç beklemiyordu. 10 Nisan'dan sonra Millennium'un yazı işlerinde olanlardan da haberdar değildi. Teleborya'nın adını duymuştu ama Jonas'ın ismi Mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Mikael'in bildiği kadarıyla Erika'nın bu isimden hiç haberi yoktu. Bunu en kısa zamanda Erika Berger'le konuşacaktı.
Lisbeth Salander dudaklarını büzerek el bilgisayarının ekranına bakıyordu. Doktor Anders Jonasson'un cep telefonuyla yaptığı konuşmadan sonra servisi aklından silmiş, Erika Berger'in problemi üzerine yoğunlaşmıştı. Ölçüp biçtikten sonra 26 ila 54 yaş arasındaki kişilerden evli olanları sildi. Çok kalın bir fırçayla çalıştığının bilincindeydi. Aldığı kararların bilimsel bir geçerliliği yoktu. Zehirli kalem 5 çocuklu köpekli bir adam ya da güvenlikten biri de olabilirdi. Pek ihtimal vermiyordu ama kadın bile olabilirdi. Ama şüphelilerin sayısını azaltmak zorundaydı. Son aldığı kararla bu sayı 48'den 18'e inmişti. Geriye 35 yaşın üzerindeki önemli muhabirler, şefler ve şef yardımcıları kalmıştı. Eğer bunların arasında ilginç bir şey bulamazsa ağı genişletirdi. Öğleden sonra saat 4'te Hacker Cumhuriyeti'nin sitesine girip listeyi Plagio'ya gönderdi. Plagio birkaç dakika sonra ona döndü.
18 isim. Neden?
Ek bir iş. Bir tür alıştırma gibi gör.
İyi.
Bunlardan biri soysuz. Onu bul.
Kriterler ne?
Hızlı çalış. Yarın beni Kodes'e atacaklar. Bundan önce o adamı bulmalısın.
Lisbeth Erika Berger'in zehirli kalem dediği adamın neler yaptığını anlattı. Peki benim bu işteki kârım ne?
Lisbeth birkaç saniye düşündü. Dışarı çıktığımda gelip evini yakmayacağım.
Yakmayacak mısın?
Senden bir şey istediğim her seferde ödedim. Bu benim işim değil. Bir çeşit vergi kesintisi gibi gör.
Bak işte sosyalleşme işaretleri vermeye başladın.
Siktir.
Olur.
SMP'nin yazı işlerinin giriş kodlarını yükleyen Lisbeth ICQ'dan çıktı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 534.